Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma günü de Talha ile beraber oyun ve teknoloji haberlerini sizlere ulaştırmak üzere birlikteyiz. Sanal stüdyomuzdayız. Herhalde bundan sonra böyle devam
Evet,
edelim.
herhalde takipçi arkadaşlarımız beğenmişler sanal
Evet,
stüdyoyu.
görüşlerinizi her zamanki gibi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Haftaya birçok gelişmeyle başladık. Bunlardan en önemlisi de LG G3 lansmanıydı. LG G3 bütün özellikleriyle tanıtıldı. Telefonun öne çıkan özelliklerine baktığımızda Snapdragon 801 AC yongasını kullanıyor, yani Galaxy S5 ile aynı hıza sahip. Bu da onları HTC One M8 ve Sony'nin Xperia Z2'sinden daha hızlı yapıyor. Daha güçlü bir yongaya sahip yapıyor. Hem GPU'ları hem de işlemcileri bu iki telefondan da daha hızlı. LG G3'te enteresan bir durum vardı. 3 GB'lık ve 2 GB'lık farklı modellere sahip. 2 GB'lık modelde 16 GB depolama sunuluyor. 3 GB'lık modelde, yani 3 GB RAM'e sahip olan modelde ise 32 GB depolama sunuluyor. Ama ne güzeldir ki hem 16 GB'lık hem de 32 GB'lık modellere microSD kart takabiliyorsunuz artık. Arka kapak açılıyor çünkü. Ve arka kapağın açılmasıyla beraber de 3000 mAh'lık bataryayı da artık değiştirebiliyoruz. LG G2'nin tasarımında batarya için özel mühendislik yapmışlardı. Ama G3'te mühendisliği o kadar ileri götürmüşler ki 5,5 inçlik telefon neredeyse 5,2 inçlik telefonlardan daha küçük boyutlara sahip olacak. Galaxy S5 de aynı boyutlara sahip. G3. Mesela 5,5 inçlik bir telefonla 5,2 inçlik telefonu yan yana koyuyorsun Talha. G3 aynı boyutlarda kalıyor.
HTC One'a kıyasla ağırlık olarak
Her bakımdan daha avantajlı kalıyor. Zaten bataryası daha büyük, ekranı daha büyük, daha küçük kasaya sahip, daha büyük, yine 1 wattlık bir hoparlörü var. Yine güzel ses veriyor. Boom sound kadar değil ama yine de çok güzel ses verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi aklınıza gelebilir, 2K ekranı var cihazın, hani oyun performansı nasıl olacak? Şöyle güzel bir gelişme de var. Biz bunu cihaz çıkmadan önce dile getirmiştik, olursa güzel olur diye. LG de öyle yapmış. Cihazın 2K ekranı var ama oyunlar Full HD'de çalışıyor. Yani bu da performansı çok etkilemeyeceğini gösteriyor. Menüler ve internette gezinme deneyimini 2K ekranda yaşıyorsunuz. Oyuna geçtiğinizde ise oyunlar Full HD çözünürlükte açıldığı için de yine işlemci tarafından rahat bir şekilde ekranda gösterilebiliyorlar. Fiyatı enteresan olacak çünkü telefonun fiyatının 2200 lira olması bekleniyor 3 GB'lık modelinin. 2 GB'lık modelin ise hani nasıl bir fiyattan satılacağı enteresan. Belki de G2 ile aynı fiyattan satılır. Bu da yine çok yüksek satış rakamlarına ulaşabileceğini gösteriyor. Çünkü hani bir kullanıcı olarak 16 GB ROM, 2 GB bellek, microSD kartta oldu mu 5,5 inçli o küçücük kasaya sahip olmayı herhalde
uzun süre
birçok kişi
götürecek bir
ister.
cep telefonu tadında gözüküyor ama.
Ya aslında öyle bir şey ki Talha, G2 aldıysa eğer kullanıcılar
Bunun
bu
üzerine
sene hiçbir telefon almasına gerek yok. G3'ü bile almasına gerek yok. G3 de aynısı olacak bence. G3'ü de aldığın zaman hani 5,5 inç ekran var. Zaten 6 inçler çok büyükler. Bence değiştirmesine çok da gerek kalmadan uzun seneler kullanabileceği bir telefon olmuş. Çünkü şu var. Hani günün sonunda 600 liralık telefonla da 2000 liralık telefona sahip olan kişilerin yaptığı şeylere bakıyorsun. Çok aşırı oyun oynayanları bir kenara bırakıyorum. Hani o yine oyun oynanabiliyor 600 liralık telefonların çoğunda ama hani o oyuncuları bir kenara koyduğunda Twitter, Facebook, internet
tabii.
arıyorsun, aranıyorsun. Günün sonunda yaptığın şeyler hep aynıya
Evet,
dönüyor.
fotoğraf makinesinin birazcık hani burada
Yani belki
iyi
de evet.
olmasının bir etkisi oluyordur herhalde
O bir
satın alan
katkı sağlıyor
insanların.
işte çekenlere. Bunun haricinde hani yaptığımız şeyler aynı. G2'de zaten idare ederdi her şey. İdare eder dedim, birçok şey çok iyiydi. G3'e neden geçeceksiniz? G2'nin fiyatı 1200 lira kadar gerilemiş durumda. Android 4.4 güncellemesini de aldığını düşündüğümüzde 16 GB ROM bana yeter derseniz 1250 liraya bugün telefon sahibi olabiliyorsunuz.
Aradaki 1000 liralık farkı da o zaman ödemeye gerek yok.
PlayStation 4 alırsın ya. Orada paralel
Üstüne.
ithalatta 1200 liraya düşmüş. Oyun oynayacağım diyorsun. Al sana oyun yani. Oyna
Yani,
o tarafta da.
evet.
Evet, G3 ile başladık. Şimdi diyeceksiniz ki daha fazlasını bekliyoruz ama devasa bir ön inceleme çektilerdi. Merak edilen her şey değiniyor orada tek tek. Ayrıca telefon zaten elimizde. Birçok videosuyla karşınızda olacağız. Mobilitede de Erdi ile Ender büyük ihtimalle en
Üzerine
ince ayrıntısına
konuşacaklar.
kadar konuşacaklardır diye düşünüyoruz. Bir diğer haberime geçtiğimde ise 3D Mark artık yavaş yavaş unutuluyor. Birçok teknoloji sitesi incelemelerinde 3D Mark'ı yer vermemeye başladı ama bence hala da bir ekran kartının diğer ekran kartlarına göre performansını göstermesi açısından önemli bir test. Çünkü genel olarak bir gerçek var, yani bu benim deneyimlediğim bir şey. Eğer bir ekran kartı 3D Mark'ta bir diğerini geçiyorsa genel olarak oyunların %70'inde de geçmeyi başarıyor. Yani gerçekten tek bir test aslında. Kart iyi mi kötü mü, ne yapabilir, bunu çok net bir şekilde görebiliyorsun.
Deneyimli bir program bir de. Bu konuda deneyimli bir
Deneyimli
program.
adamlar yıllardır, 99 yılından beri ben aktif bir şekilde kullanıcısıyım ve gelişerek de devam etmekte testin sürümleri. Şimdi ise Wingsuit isimli yeni bir test platformu daha ekleyecekler 3DMark'ın yeni sürümüne. Artık modüler bir yapıya kavuştu. Ve Wingsuit testiyle beraber de oyuncu dizüstü bilgisayarları ve orta seviye oyuncu bilgisayarları hedefleniyor. Böylece oyuncu dizüstü bilgisayarlarına daha iyi bir sınıflandırma yapabileceğini düşünüyor firma. Heyecanla bekliyoruz çünkü oyuncu dizüstü bilgisayarları son dönemin
revaçta,
çıkışta olan popüler konularından bir tanesi. Ne kadar ince, ne kadar güçlü yaparız diye firmalar kafa yormaya başlamış durumdalar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, gerçekten merak ediyorum bu
konuyu. Evet, kesinlikle, çünkü son dönemde gerçekten baktığımızda global anlamda söyleyelim bunu, sadece Türkiye'deki oyunculuk anlamında söylemeyelim ama dizüstü bilgisayarlarda oyun oynama isteği de artmış durumda. Her şeyin taşınabilir olduğu bir dönemde masaüstü bilgisayardan ziyade dizüstü bilgisayarda oyun oynayan oyuncu sayısı da artmış durumda gerçekten.
Tabii tabii, bir de şimdi kullanıcılar şöyle istiyorlar haklı olarak. Ya diyor ki bir tane dizüstü bilgisayarım olsun. İnternete videomu falan istediğim yerden gireyim. Yani oturma odamda da onu kullanayım. Çalışma odamda da onu kullanayım. Yatak odama gittiğimde dizimin üstüne alayım. Yatarken onu kullanayım istiyor. Aynı zamanda o makineden oyun oynadığı zaman da masaüstü bilgisayara gerek kalmıyor. Yani masaüstü bilgisayar çok yer kaplıyor. Önemli bir yeri ona ayırmak zorunda kalıyorsun. Tabii ki hepsinin yeri ayrı. Yani benim kendi kullanıma baktığımda herhangi bir dizüstü bilgisayarın bana yeterli gelmesinin mümkünatı yok şu anda.
Ha, genel anlamda.
Yani ama genel anlamda birçok kullanıcı da yer bulamıyor. Evler gitgide küçülüyor Türkiye'de de. Nedense her yerde devasa binalar görüyoruz ama verilen metrekare odalar küçük, fiyatlar yüksek. İnsanlar da daha az yer kaplayan şeylere yöneliyorlar. Aslında gerçekten bu ev konusu da ayrıca bir tartışma konusu. Bu program diğeri değil ama.
Bu neydi? Feng Shui miydi? Bu Japon ev düzenleme sanatı. Ya yani, yanlış mıyım?
Biz geniş alanlara sahibiz ülkemizde. Nedense ev fiyatları artıyor, metrekareler küçülüyor. Bunu ayrıca bir tartışırız belki ayrıca.
Yani yeri gelmişken söyleyeyim. Gerçekten alakasız olacak. Fazla konuyu dağıtmamak lazım ama geçen gün ben bir şeye denk geldim. İlana denk geldim. Ters dubleks diye bir olay söz konusu.
Yerin
ev yerin altına doğru gidiyor. Ya böyle bildiğin, ya affedersiniz hakikaten, yani neyse bir şey söylemeyeyim de, hani bağlasan durmaz dedikleri bir yerde güneş ışığı gelmiyor ve oraya bildiğin bodrum katını, insanın kömür koyduğu yeri, bizim anneannem yani memlekette kömür koyuyor aynı yere. Adamlar ters dubleks diye 150-200 milyar liradan satıyorlar.
Ters dubleks isme de bak. İsmi, yani bodrum hani, kat demiyor.
İsmin kalitesinden şey vermiyor, evet, tabiz öyle vermiyor. Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçelim madem öyle. Bu hafta oyun dünyası bir hayli hareketliydi. Hem duyurulan oyunlar, hem sızan videolar, hem de çıkış yapan oyunlarla birlikte. Tabii ki bu programın ilk konuğu oyun dünyasından Watch Dogs oluyor arkadaşlar. Watch Dogs geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi. Biz de bir ilk izlenim videosu çektik. Hatta Mesut da bir canlı yayın yapmış herhalde. Millet bana Twitter'dan sordu. Mesut Bey işte oyuna şu kadar puan verdi, siz ne diyorsunuz falan filan. Tabii ben sadece 1-1,5 saatlik bir kısmını oynadım arkadaşlar. O kısımdan da çok fazla böyle yargılayıp şu kadar puan veriyorum falan demek doğru olmaz. Zaten puan vermekten ziyade oyunu yargılamak çok daha önemli bence. Gökhan bir video inceleme hazırlıyor harıl harıl. Bittiğinde tam anlamıyla ne düşündüğümüzü oyun hakkında görebileceksiniz. Ama ilk izlenim olarak güzel bir oyun. Açık dünya oynanışına sahip enteresan bir oyun olmuş.
Oyunu neden negatif yönü çok fazla basıyor? Yani benim o videoda da aktardığım gibi. Şimdi Ubisoft'a baktığımızda oyun çıkmadan önce ne dediler? Hep Grand Theft Auto 5'e göndermeler yaptılar. Yani Grand Theft Auto 5'te vakitlerinizi yok harcamayın. Zaten oyunu bırakacaksınız oynamayı bizim oyunumuz çıktığında. Çünkü biz çok daha iyisini yapıyoruz dediler. Oyun bir geldi. Ya tamam, oyunu Grand Theft Auto 5'te falan karşılaştırmazsak, tek başına bir ele alırsak, yani sadece o varmış gibi baktığında, evet şey değil. Oynarsın. Zaten PlayStation 4'te oyun yok. Yani ne oynayacaksın?
Evet, satın yani konsollarda.
Ya eninde sonunda kötü diyen de iyi diyen de benim gibi adamla, ben de dedim ki çok kötü oyun. Canım sıkılıyor ama ne yapıyorum? Oynuyorum. Yani neden oynuyorum? Oyun kalmadı ki, hepsini oynadım zaten.
Farklı bir konsept kullanmışlar. Ben ilk izlenimdeki yorumlarımı hemen hemen buraya taşımak zorunda kalacağım. Çünkü dediğim gibi 1-1,5 saatlik bir zaman zarfında oynadım oyunu ve onun üzerine çok fazla da bir şey oynamadığım için ilk izlenimden sonra üstüne fazla bir şey de koyamayacağım. Ama gerçekten de bana oynanış da hikaye anlatısında falan Person of Interest'i anımsattı.
İşte birebir zaten.
Hackliyorsun, ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun, olay yerine
bilgisayar
gidiyorsun.
Bilgisayar diyor ki şurada suç oluşabilir, bu adam potansiyeli
şey
yüksek.
Çok güzel ama yani orada adamı tespit etmen, hacklemen, daha sonra olay yerine gidip ya bu masum muydu, bunu mu engellemem lazım falan, bu tarz öğeler gerçekten çok güzel. Bazı arkadaşlar işte bize ilk izlenim videosundan epey bir tepki göstermişler. Haklı olarak GTA Watch Dogs karşılaştırması yapmışsınız demişler. Gerçek
firma
anlamda başlangıçta şunu söyleyeyim arkadaşlar, yani video incelemede tamamen Watch Dogs üzerine olacak ama ilk izlenim videosunda genel anlamda insanların daha çok neyi merak ettiği, bu oyun GTA kadar dolu dolu beklediğimize değer, o E3 2012 fuarında yapmış oldukları sunuma erişebilmiş bir oyun mu değil mi, bunu göstermeye çalıştık. O yüzden birazcık da ister istemez GTA bu konuda standartları belirleyen bir oyun olduğu için de ona benzetiyoruz. Yoksa tabii ki de ben eleştirilere katılıyorum. O zaman Saints Row'u da tutup GTA ile kıyaslamak lazım veya Sleeping Dogs'u da tutup GTA ile kıyaslamak lazım ki hiç doğru olmaz. Sonuçta açık dünya oynanışına sahip oyunlar, hele hele Watch Dogs gibi bir hikayeye bağlı olan. Ben GTA'nın hikayelerinden ziyade oyun dünyasına vermiş olduğu zenginliğiyle benim hoşuma giden bir oyun. Şimdi Watch Dogs tamamen farklı bu konuda
tabii
aslında.
Watch Dogs'u Grand Theft Auto ile karşılaştırmak gerek. PC'ye çıkmadığı için Grand Theft Auto 5, PC oyuncuları biraz hani ona alternatif olarak da görüyorlar.
Ya, evet,
yani
kesinlikle.
O yüzden görüyorlar. Karşılaştırmak mutlaka gerekli. Yani karşı çıkanlar var. Ubisoft'ta da karşı çıksınlar. Bir mail atın oradaki yöneticilere. Deyin ki siz yanlış yapıyorsunuz. Bunu karşılaştırmayın. Çünkü bence bu oyun karşılaştırmamalı evet. diyebilirler. Adamların kendisi karşılaştırıyor. Ve çok bir şey söylemek istiyorum burada özetle. Yok. Taha. Grand Theft Auto 5'i Xbox 160 veya PlayStation 3'te oynama şansınız, görme şansınız varsa gidin görün. Oyun detay seviyesiyle PlayStation 4'teki veya PC'deki Ultra High'deki Watch Dogs'a göre detay seviyesi dediğinde bu şehirdeki yaşantı, görebileceğiniz nesneler, etraftaki objelerin yerleşimi, binaların detaylı çizimleri vesaire olsun, Watch Dogs'tan daha iyi durumda şu anda. Evet. Ki kaç nesil önceki aletlerden bahsediyoruz. Ek olarak şunu da söyleyeyim, konu anlatımı, detay, büyüklük, gidebildiğin yer, kullanabildiğin araç bakımından da daha zengin.
Ya çok enteresan bir öğe vardı mesela GTA 5'te. 3 ana karakteri oynuyor olmak, farklı yerlere gidiyor olmak, komplike bir hikaye sunumu vardı. Tabii ben yine burada sadece Watch Dogs'a dönmek istiyorum. Watch Dogs'un kendi dünyası da güzel. Bana birazcık o yaşayan dünyaya dokunamıyormuşuz gibi hissettirdi
biraz. Evet, biraz öyle bir hissiyat var.
İlk izlenimde de bahsetmiştim. Etrafla etkileşim, tamam arabayla çarpıyorsun, duraklar yıkılıyor vesaire. Bunlar gerçekten çok güzel ama mesela yolda gidiyorsunuz. Ben bu tarz öğeler, benim bilmiyorum GTA olmasa bile diğer oyunlarda da gördüğüm öğeler. Birine omuz atıyorsun, orada bir kavga çıkıyor. Adamla yumruklaşıyorsun mesela. Burada öyle bir şey yapamıyorsun. Çünkü iyi bir adamı yönetiyorsun. Belki de Watch Dogs'un GTA'ya kıyasla handikaplarından birisi bu. İyi
gerçi
bir adamı yönettiğin için
sivilleri ateş edip öldürebiliyorsun.
Öldürebiliyorsun
yani
ama normal
vuramıyorsun.
Hani şeyi demek istiyorum. Hani GTA'da yaşayan dünyanın içinde
tabii
bir karaktersin.
Orada psikopatları yönetiyorsun
genelde. Hacker falan değilsin, evet. İstediğini yapabiliyorsun. O konuda bir özgürlük var. Zaten yönettiğin insan İyi bir insan değil. Evet. Hani kötü insanları yönetiyorsun zaten. Mafyaya karışmaya çalışan vesaire. Ama Watch Dogs'ta Aiden zaten ailesinin intikamını almaya çalışan bir insan olduğu için de belki de bu noktada bu omuz atma, yumruklama, copla kafalara vurma gibi olaylar söz konusu değil. Hadi bunlara da çok fazla takılmamak lazım ama
Metacritic'e bakarsanız eğer zaten oyunun da çok ortalamasının yüksek olmadığını
evet, yani
görebilirsiniz yani.
Oyunculardan bu kadar çok tepki gelmesinin sebebini ben birazcık da açıkçası anlayamıyorum. Yani çünkü çok kötü bir oyun değil kesinlikle Watch Dogs.
Bana şey
bu kadar tepki
vardı.
Almasını
ama şöyle bir şey var tamam bak, o da garip. Bize de tepki gösterenlerde. Ben şimdi oyun oynuyorum ve diyorum ki canlı yayında. Ya ben bu oyuna 60 dolar verdim. Açıkçası 60 dolardan fazla sakın vermeyin. 60 doları bile verdiğime az çok pişman oldum. Hani başka bir alternatifim olsa zaten vermezdim. Hı-hı. Ben merak ettiğim için ön sipariş verip aldım. Ben oyunu görsem yine almazdım oyunu. Yani 60 dolar etmez benim şeyimde, nezdimde. Adam diyor ki torrentten indirdim memnunum, sen yanlış düşünüyorsun. Ya şimdi
giriş gelişme sonuç.
Yani torrentten indirdim memnunum. Yanlış düşünüyorsun. Ya ben nerede yanlış düşünüyorum? Tam olarak onu anlamadım.
Ya şimdi zaten o işe girersek programın sonu gelmez.
Evet, gerçi Watch Dogs'u yani, çok uzatmayalım yani.
Dediğim gibi her zaman için kopya oyun oynayan birisinin oyun değerlendirmesiyle oyuna para vererek değerlendirme yapan birisinin değerlendirmesi her zaman için farklı standartlarda olacaktır. Buradan ben çok ilginç bir habere geçeceğim Watch Dogs'la ilgili. Torrent'ten Watch Dogs'u indiren arkadaşlarının pek çoğunun bilgisayarına Bitcoin miner yerleştirilmiş ve şu anda bilgisayarları harıl harıl Bitcoin
başkaları için çalışıyor. Oyun kasıyor diyorlar.
Oyun kasıyor diyorlar. Evet. Kasmasının sebebi büyük ihtimalle arkadaşlar bu Bitcoin miner'dan kaynaklanıyor
makineniz
olabilir.
Makineniz başka işler yapıyor yani oyunlarla.
Bir ilginç haber daha var. Avustralya'da bir basına, bir basın kanalına Watch Dogs'un koleksiyoncu sürümünü göndermişler. Tabi biliyorsunuz Watch Dogs'ta hackleme söz konusu olduğu için gönderirken de üzerine slogan falan yazmışlar. İşte cep telefonundan gelen sinyallere dikkat et falan filan gibisinden. Ve gönderdikleri kasa gibi bir kolay kolay açılmayacak bir koleksiyon paketi olduğu için oradaki büyük ihtimalle basın da yani ne bileyim Hürriyet gibi, Milliyet gibi standart hani böyle bir oyun var haberini yapın diye gönderdiler belki de. Oyun basını olmadığı için ya bu neymiş falan demişler. Açamamışlar ve bunun üzerine polisi çağırmışlar. Polis de bu kasayı patlatarak açmış. İçinden işte Watch Dogs'un şapkası ve oyunu falan çıkmış. Demek ki bir problem yokmuş falan demişler. Böyle de bir enteresan gelişme var arkadaşlar. Genel itibariyle ben Watch Dogs'u farklı bir açık dünya oynayışına sahip oyun olarak buldum. Assassin's Creed'in ilkini biliyorsunuz. Çok güzeldi konsept olarak ama kendini tekrar etmeye başlayan bir oyundu. İkinci oyunda efsaneler arasındaki yerini almıştı. Belki de Watch Dogs'la birlikte bu altyapıyı kurdular ve ikinci oyunda çok daha komplike bir oyun karşımıza çıkabilir. Buradan isterseniz ben ikinci haberime geçmek istiyorum. Ekleyecek ya olduğum şey var mı?
Benim tek söylemek istediğim bir şey. Yani diyeceksiniz ki oyunun hiçbir iyi yanı yok ya. Bu kadar mı kötü falan?
Yok canım, kesinlikle güzel.
Kesinlikle oyun. Hani o kadar kötü değil. Dediğim gibi PlayStation 4 sahipleri oynayacak oyun yok zaten. Eninde sonunda oynayacaklar. Satış rakamları da bunu gösteriyor. Oynayacak oyun olmadığı için insanlar saldırmış durumda oyuna. Ama savaş sahneleri, yani çatışma sahneleri üstünde ayrıca durulmuş. Bir tek o videodaki çatışma sahneleri doğru. Yani adamın ateş etmesi, zıplaması, hoplaması, saklanması.
Fizik falan zaten yok. Araba sürüşünde
fizik falan yok zaten ama yani şu ana kadar bir oyunda gördüğüm en güzel siper alma, siperden sipere geçme, ateş etme, hedef alma bu oyunda çok keyif aldım. Yani böyle third person oyunların içinde.
Evet, bakalım incelemede Gökhan yorumlarıyla neler diyecek. Evet. Watch Dogs hakkında o çünkü epey bir süre oynadı ve açık dünya oynanışına sahip oyunlar konusunda benden çok daha tecrübeli. Buradan Battlefield duyurusuna geçiş yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ikisi bir programında birkaç kez dile getirmiştik. Polis ve hırsızların olduğu bir Battlefield oyunu. Ben açıkçası ihtimal vermiyordum ama duyuru gerçeğe döndü ve üstelik 7 dakikalıkta bir oynanış videosu sızdı arkadaşlar. Ve tahmin edileceği üzere polis hırsız kovalamacasına sahne olan bir Battlefield oyunuyla karşı karşıyayız. Oyunu bu arada genel bilgileri vereyim. Oyunun yapımcısı Visceral Games, Dead Space ve Dante's Inferno gibi oyunlarla tanıdığımız bir firma. Ve bana kalırsa EA Payday'in yakalamış olduğu, sadece PC platformuna çıkmış olmasına rağmen yakalamış olduğu maddi başarı sonrasında, Payday de çok başarılıydı, Payday 2 de bu konuda çok başarılıydı, kısa sürede milyon barajını aştı. EA bu başarıdan etkilenmiş olacak ki bunu farklı platformlara sunarak kendi Battlefield markası altında oyunculara satacak diye düşünüyorum. Ancak ilk aşamada gerçekten de güzel olmuş. Bir hikaye moduna sahip. Ben bu hikaye modunda açıkçası çok fazla bir şey beklemiyorum. Ama çoklu oyuncu modunda Payday 2'de normalde, yani daha doğrusu Payday serisinde hırsızlar oyuncuydu ama polisler yapay zekaydı. Ve bu konuda ufak bir handikap diyebiliriz. Çünkü yapay zekayı oynamaktan ziyade karşımızda gelen polislerin de oyuncu olması çok büyük bir olaya etkinlik katardı diye düşünüyorum ki Battlefield Hardline bunu gerçekleştirmiş arkadaşlar aslında. Siz bankaya giriyorsunuz, işte içeride hırsızlık yaparken dışarıda helikopterler, işte zırhlı polis arabaları, ziplinelerle birlikte işte etrafı çepeçevre sarmalamaya çalışan oyuncular vesaire gerçekten de ortamı çok ateşlemiş diyebiliriz. En azından o oynanış videoları beni gerçekten cezbetti. Tamam, Payday'den esinlenmişler ama hakkını da vermişler diyebiliriz kesinlikle. Ben şahsım adına heyecanlandım. Battlefield 5 duyurusu olsaydı zaten bu kadar heyecanlanmazdık. EA yaptığı açıklamada arkadaşlar Battlefield 4'ün geliştirilmesini devam edeceği, DICE'ın bu oyunu geliştirmediği için Battlefield 4'ü yamalamaya devam edeceklerini söylediler. Bu arada bir alt haber geçeyim burada. Battlefield 4'e mikro transaction geldi. Yani mikro ödemeler olacak. Parayla silah falan satın alabileceksiniz ki oyunun... Bazı arkadaşlar diyor ki Battlefield'ın üstüne çok gidiyorsunuz. Ben halen oynuyorum. Güzel. Son gelen güncellemelerle güzel. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Ben evet bir oyun severim. Ya, hardcore oyuncu dediğimiz kitleye girdiğime inanıyorum. Benim için bir oyun çıktığı zaman eğer stabil değilse o oyunun bende geçerliliği yoktur. Çünkü zamandır. Ben Battlefield 4'te yarım saat bir saat oyun oynayacağım. Aksesuarları açacağım. Rütbem yükselteceğim. Oyundan beni atacak. O rütbeleri geri alacak. Aksesuarları geri alacak. Ben onu bir daha oynayacağım. Ben o kadar zaman zengini bir insan değilim açıkçası arkadaşlar. Kimsenin de olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaman çok değerli. O yüzden Battlefield 4'e bu yüzden ben eleştiride bulunuyorum. Şu andaki konumda açıkçası bilmiyorum oynamadığımı ama çıktığı zaman $60 hak eden tam sürüm bir oyun değil de sanki Steam'de erken erişime verilmiş. Bu daha sonra geliştirilecek bir oyunmuş gibi olmuş. Ya çünkü Steam'de böyle bir şey var.
Ya Battlefield işinin artık markasının her Electronic Arts oyunda olduğu gibi suyu çıktı. Electronic Arts nedense feci bir firma haline aldı. Hangi işe el atarsa yok ediyor. Battlefield'i de o şekilde getirdiler. Battlefield 3 güzel bir oyundu. Battlefield 4'te beklentilerimizi arttırdı.
Bad Company 2 çok güzeldi.
İlk yayınlıkları haritalar, beta haritalar falan da hani eğlenceliydi, oynadık. Oyundan yine beklentimiz yükseldi. Çünkü çok güzel videolar hazırlıyorlar. Ekip resmen o konuda profesyonel bir
sunum
ekip.
Aşamasında sunum başarılı.
Aşamasında. Oyun bir çıktı. Dediğin gibi hem hatalar vardı hem de bir şeyler eksik oyunda. Oynarken o tadı alamıyorsun. Yani sanki Battlefield 3 çok kastı insanları. Birazcık daha böyle hafifletelim, başka bir oyun yapalım dermiş gibi bir havada.
Şeydi
tamamen
ya,
değiştirmişler her şeyi.
720p'ydi, bu 1080p'si gibi olmuş birazcık.
Yani
sanki
biraz öyle. O yüzden de beklentilerimi gerçekten benim karşılamadı. Ben bu polis hırsız oyununda Battlefield isminde çıkmasına karşıyım açıkçası.
Ya şey oldu bu, nasıl diyelim? nasıl ki Activision artık Call of Duty markasını başka firmalara veriyor, başka hikayelerle, işte spin-off oyunlarla karşımıza çıkıyorsa, EA de aynı yolu izliyor. Her sene bir Battlefield oyunu çıkacak ama bunun illaki devam oyunu olmasına gerek yok. İşte Battlefield Hardline, önümüzdeki yıl belki de Battlefield Zapturt vesaire falan çıkar.
Medal of Honor'la aynısını yaptılar zaten. Yok edildi, yok
Medal of Honor artık gitti. Evet.
Ondan sonra geldiler şimdi Battlefield'e. Umarız kaliteli bir şeyler çıkar.
Yani
bakalım.
Umarız.
Yani bu videodakini arada, verse yeter zaten.
Evet, kesinlikle. Bu arada videonun 6 aylık bir video olduğunu da hatırlatalım. Eski bir videoymuş. Esas sunumun E3'te gerçekleşeceği söyleniyor arkadaşlar. Son bir hatırlatma yapayım. Battlefield 3'ün PC sürümü orijinde ücretsiz. Halen duymayan, bilmeyen varsa PC'sine oyunu indirsin. Ücretsiz olarak oynasın. Evet. Orijinden arkadaşlar ücretsiz olarak temin edebiliyorsunuz oyunu.
Bir ara fırsat bulursak da bir özel sunucu açıp sizlerle beraber çatışmayı düşünüyoruz.
Öyle bir fikrimiz
beraber
var.
Beraber bir oyun oynayalım, bir canlı yayın yapalım istiyoruz. Aklınızda olsun. Bedava oyunu zaten. En azından girin, üyeliğinizde ekleyin oyunu. İndirmeseniz de oyun artık sizin oluyor. Önemli bir şey bu. Satın alın. Biz boşuna satın alamayacağız. Da gördük. Aslında var, Electronic Arts'ın hiçbir oyununu artık almayacağım. SimCity'nin de fiyatını gördün mü en son? Kampanyada 5 dolara satıyorlardı. SimCity.
Birazcık yeni şey versin. Yapmak lazım. Beklemek lazım. Her zaman söylüyorum. Evet. Bu ön siparişlerle celallenmeye,
özellikle Electronic Arts bunu yapıyor. Electronic Arts'ın bütün oyunları ilk başta çok yüksek fiyat. 6 ay sonra yani.
Ki biliyorsun SimCity'de çok büyük handikaplarla çıkış yaptı. Uzun süre oynanamadı. Online'a bağlanılamadı.
Bir sürü problemi
var. Watch Dogs'ta bile şu anda o problem var. Uplay sıkıntısını yaşayan bir oyun.
Teknoloji tarafına geçtiğimizde ekran kartlarıyla devam edelim. Oyunlardan konuşuyoruz. 2GB WindForce ve WaterForce isminde iki tane soğutucu tanıttı. WindForce aslında büyük ihtimalle kendi ekran kartları üzerinde görmeye başlayacağımız yeni seri soğutucundan bir tanesi. WindForce 600W'ye baktığımızda üzerindeki 3 açılı soğutma sisteminin Gigabyte tarafından patentlendiğini görüyoruz. Daha öncesinde de kullanılıyordu. Bu soğutma sistemiyle beraber %35 daha verimli hava akışını sağlanabildiği söyleniyor. Ayrıca kompozit ısı boruları sayesinde ısıyı çok daha verimli taşıyabildiğini iddia ediyor Gigabyte bu soğutucunun. 2 slot yer kaplayan soğutucunun da şu an piyasa satılan en iyi stok soğutucudan %33 daha yüksek performansı çok daha sessiz olarak sunabileceği yine belirtilmiş. Ama benim ilgimi çekense WaterForce oldu. Çünkü WaterForce'da enteryer bir soğutma sistemiyle Tri-Way SLI'da, yani 3 ekran kartının kullanıldığı düzenekte soğutma amaçlanıyor. Buna göre geliştirilmiş bir soğutma sistemi. Hem suyun sıcaklığını görebiliyorsunuz, hem çok artistik bir yapısı var. Kasanın üstüne entegre olabilecek şekilde geliştirilmiş. Ve Gigabyte diyor ki evinizde yaptığınız soğutma sistemlerinde, su soğutma sistemlerinde sıvının taşması, akması gibi bir sürü problem olabilir. Bunda hiçbir problem yok. Takıyorsun, çalışmaya başlıyor. Ayrıca güvenlik önlemleri de alınmış. İşte su sızıntısı vesaire olduğunda kendini kapatsın vesaire tarzında, alarm versin tarzında. Ben görüntüsünü de çok beğendim. Umarız hani test etme şansları da buluruz diyeceğim ama Gigabyte'ın bu ürünlerini genelde burada çok da fazla bulamıyoruz. Bir diğer haberim de GTX Titan Z çıkışını yaptı. Çok konuşuyorduk. Hani 3000 dolar ekran kartı olur mu diye. Türkiye fiyatı da 10 bin lira civarında. 9000, 10 bin seviyesinde değişiyor.
Biraz yani, daha para koyup şeyden kredi çekersin ya. Ev kredisi.
Yani değişik bir olay yapmışlar. Bankalarla anlaşıp kredi almaları lazım herhalde ekran kartına binmeleri için ama Nvidia'nın buradaki sürprizi şu oldu. Ne bir basın açıklaması, ne herhangi bir yerde resmi olarak bir inceleme. Hiçbir şey yok. Kartı hiçbir basına yollamadılar. Büyük ihtimalle ya bir şey yaptık hani tükürdük yalamayalım diye kartı piyasaya sürdüler.
Bir arada eskiden şey vardı biliyorsun, pastırmanın fiyatı yükseldi de kuyumcular şey yazıyordu. Kuyumcularda görebilirsiniz yani arkadaşlar ilerleyen dönemlerde.
Bu ekran kartını da öyle görebilirsiniz. Yani olay öyle bir şey oldu ki ekran kartı biliyorsunuz 3000 dolar olarak açıklandı. Amerika'da bazı yerlerde 4000 dolara bile satılabiliyor. Ama 1500 dolarlık AMD'nin 295X2'sinden geride kalınca Nvidia tarafında birdenbire bir sessizlik hakim oldu. Bir test sonuçları da çıktı. Zaten test sonuçlarında hem enerji verimliliğinin düşük olduğunu hem de gerçekten daha yavaş çalıştığını görmüş olduk. Bu fiyatlarla da büyük ihtimalle sadece Nvidia'nın duyurusunu yaptığı ve maziye gömdüğü kartlardan bir tanesi olacak. Bakalım test için görebilecek miyiz kartı? AMD ta Amerika'dan özel kutusunu bizim için yollamıştı. Nvidia bakalım böyle bir şey yapacak mı? Cesareti var mı?
Bakalım gelirse ben de çok merak ediyorum. Dokunacağım yani.
Bakalım o kartı bir sevmek lazım.
Evet kesinlikle. Buradan oyun dünyasına tekrar geri dönüş yapalım arkadaşlar. Türk oyun sektöründe heyecan verici gelişmeler devam ediyor. Gerçi ben sabah gösterdiğimde bizim Alkan pek beğenmedi. Birazcık şüpheli yaklaştı bu oyunun duyurusuna. Acaba olur mu olmaz mı, bunu iki kişi yapmış olabilir mi vesaire diye. Neyse haberimize geçeyim ben. Northern Shadow isimli bir iki Türk yapımcısı tarafından geliştirilmiş bir RPG oyunu arkadaşlar. Steam Greenlight'taki yerini aldı ve tanıtım videosundan yola çıkarak yargıya varırsak iki kişi olarak gerçekten de muazzam bir iş başarmışlar diyebiliriz.
Ya tabii biz sabah şeyi tartışıyorduk. İki kişi değillerdir abi bunlar falan.
Ya iki kişi değillerdik dedik. Hatta işte Çinliler yapmıştır da oyunu bunlar almıştır falan gibisinden konuşmalar geçti aramızda. Ancak eğer hakikaten de iki kişi tarafından yapılmışsa Steam Greenlight'a çıkmış durumda, ben zaten haberini de yaptım. Türk oyuncular destek versinler vesaire diye. Oyun arkadaşlar Kuzey Krallığı'nın yıkılmasından sonraki bir dönemde geçiyor ki Kuzey Krallığı büyük ihtimalle oyun böyle İskandinav öğeleri içerecek birazcık Skyrim tarzı mesela mı diyelim.
Karlı
Skyrim.
Kışlı bir yerde
evet,
geçiyor.
Evet, genelde zaten RPG oyunları ortaçağ temasını kendine benimser. Bu oyunda öyle olmuş. Genelde bizim oyuncular böyle birazcık da şey bekliyor ama Tarkan vari olsun.
Değil mi? Doğru.
Ben istiyorum Kara ama Tarkan'ın olduğu bir RPG.
Ya ben de görmek isterdim.
Yani güzel olurdu.
Aslında şey de yapabilirlerdi ki Bizans olsun. İşte Hunlar falan olsun yapsınlar.
Tabii canım
yani.
Zaten şey Bizanslı Hunlular şeyde de vardı Age of Empires. Hani uluslararası arenaya çıkmış bir oyundan da örnek verebiliriz bu arada. Yani detaya dönecek olursak arkadaşlar sadece bir RPG oyunu değil, strateji ve simülasyon öğeleri de söz konusu. Burada nasıl kendi krallığınızı kuruyorsunuz ve kendi bunun dışında yıkılmış olan diğer krallıkları da, bu büyük savaş sonrasında yıkılmış olan diğer krallıkları da yardımcı olarak oralardaki gidişatı değiştirebiliyorsunuz vesaire. Co-op yok, multiplayer modu yok. Yani bu bir Mount & Blade oyunu değil. Tamamen hikaye moduna yönelmiş bir RPG oyunu. Epey detayı var gerçekten de. İşte crafting yapmak, mağaralara giriyorsunuz ve oradan madenler çıkarıyorsunuz vesaire. Elle yapıyorsunuz bunu. Age of Empires'ın şeyi olmuş. RPG oyunu gibi olmuş aslında.
Age of Empires'ın Minecraft versiyonu olmuş.
Evet, kesinlikle. İşte yaşayan bir ekonomisi var arkadaşlar. Diğer işte batmış olan krallıklarla ticari anlaşmalar yapıyorsunuz vesaire falan. Yani baktığınız zaman çok fazla detay var. Görsel olarak da çok etkileyici. Yani işin içinde ya Türkler yapıyor falan deyince de ya hakikaten iki kişi böyle bir oyun yapmış mı diyoruz. Yakın süre zarfında yani yaz aylarında erken erişime de açılacakmış oyun. Yani oyun neredeyse oynanabilir hale gelmiş durumda. Çıkar çıkmaz da zaten ben mutlaka deneyim etmek istiyorum. Bakalım ne yapmışlar, ne kadar yol kat etmişler. Kendilerine buradan başarılar da diliyorum. Ve
ellerine sağlık. Gerçekten şu gerçekten video bile başlı başına sana tesir.
Evet, kesinlikle güzel gözüküyor yani atmosfer. Buradan PlayStation 4'ün büyük merakla beklenen oyunlarından birisi olan The Order 1886'ya geçmek istiyorum. Mesut, bu hafta bir oynanış videosu yayınlandı. İzleme şansın oldu mu?
Evet oldu. Yani grafikler çok iyi.
Evet, millet zaten direkt grafikten giriş yaptı ama Twitch üzerinden stream edilmiş bir oyun olduğunu unutmamak lazım.
Evet.
Yani 1080p direkt olarak YouTube'a sunulmuş bir video değildi.
Değil, evet.
Öyle bile olsa sonuçta o videolar sıkıştırılmış olduğu için gerçek kalitesini yansıtmayabilir. Her zaman için alıp direkt olarak televizyondan görmek
evet,
lazım.
Evet ama yani bence grafikler o haliyle bile çok iyi olmuş.
Evet. Kimisi downgrade edilmiş falan dedi. İşte Watch Dogs'a benzer bir şekilde karşılaştırmalar
ya
falan
yapılmış
ama.
Ya zaten ben şöyle söyleyeyim. Resimlere, videolara çok fazla inanmayayım. Bu Twitch'i ben şöyle seviyorum. Yani gerçekten bir makinenin üstünden yapılmış bir yayın bu. Yani gerçek oyunu gördük. Anlatabiliyor muyum? Bir video üstünde işlenmiş, bir makinede tekrar üstünden geçirmiş, rütuşlanmış bir görüntü değil bu. PC'de oynanmadıysa tabii biliyorsun bazen evet. Böyle hileler de yapabiliyorlar. Şu anki grafikleri iyi. Ama o videoları yansıtıyor mu? İlk videosundan alakası yok tabii. Çünkü ilk video CGI bir videoydu. Şimdi o launch videosu yani, şey değildi. PlayStation 4'ün üstünde oynanan bir video değildi yani. Evet. Şey oyun değildi.
Ama genel olarak da kendi şeyinde arenasında güzel bir
çok
iş
çok güzel bir oyun ama daha fazlasını bekliyor kullanıcılar. Şu an kullanıcılarda ben şöyle bir istek sanki seziyorum. Bu Blizzard'ın World of Warcraft'ta yaptığı videolar vardır. CGI videolar biliyorsun değil mi?
Onlara da zaten şu anda şimdi, bilmiyorum. Sinema evet, sektöründeki
Next Gen deyince,
kaliteler bunlar.
Şimdi insanlar şöyle düşündüler. Ya işte PlayStation 3 10 sene öncesinin makinesi. Ben bunda God of War oynuyorum. Grafikler gerçekten sinema gibi yani. İşte Last of Us oynuyorum. PlayStation 4 geldi 10 sene sonra. 8 çekirdek işte 8 GB bellek falan. Ben bunda artık o videolardaki o grafikleri görürüm diyorlardı. Ya biz hep söylüyorduk size aman frene basın hani deriyi görmeden paçaları sıvamayın bu aletler o kadar güçlü değiller diye. O alete göre bence çok iyi.
Yani evet ben görsel olarak
çok
gayet
çok da fazla eleştirmemek, beklenti yükseltmemek lazım kullanıcı nezdinde.
Ya zaten şu Watch Dogs'tan sonra ben oyun firmalarının kendi oyunlarını böyle gazlayıp çıkmaya geldiği zaman hiç böyle ertelemeler, frene basmalar falan. Burada oyuncular da dikkat etmesi lazım. Oyun yapımcıları da oyunlarını takdim ederken biraz daha mütevazi olmaları lazım diye düşünüyorum.
Evet ama ben Division'dan şu an çok korkuyorum. Yani o oyun çıkacak. Göreceğim ondan sonra alacağım.
The Division'la ilgili de zaten biliyorsun onun motorunu tekrar yeniden evet. Yapmalar, ertelemeler falan oldu. O da şu anda muallakta olan bir oyun. The Order 1886'ya dönecek olursak arkadaşlar oyun maalesef ertelendi bu arada. 2015 yılının başında çıkacak. Ama bu erteleme baktığım zaman aslında çok büyük bir erteleme değil. Zira 2014'ün bu yılbaşı sezonu dediğimiz o alışveriş çılgınlığının yaşandığı Aralık Amerika'daki dönemde. Dönemde çıkacaktı. Ne olacak? Ocak'ta değil de Şubat'ta çıkacak veya Ocağın başında çıkacak. Aslında bir iki ay. Hani 2014'ün sonunda çıkmasıyla 2015'in ilk ayında çıkması arasında çok büyük bir uçurum yok ama hani psikolojik olarak 2015'te gelecekmiş dediğin zaman insanlar biraz daha içerliyorlar. Umarız bu erteleme order'a yarar. Şu anda ne durumda olduğunu bilmiyoruz ama belki daha ileriye götürür diye düşünüyoruz. Ben ilk açıdan şey diyebilirim. Gears of War'un steampunk öğeleriyle bezenmiş
evet,
bir yapım
diyebilirim. Benim en sevmediğim zaten şeydir. Zaman aralığıdır. Hani geçmişte geçip gelecek temalarıyla böyle birleştirmeye
çalışıyor. Sevmiyor musun o tarz şeyleri?
Hiç sevmiyorum abi.
O zaman yani, Wolfenstein falan da gitmez.
Eğer lazer silahı, elektrik silahı falan kullanacaksam yıl 2050 olmalı. Tamam mı?
Herkes
eğer
kendi çağında diyorsun.
Kraliçeye hizmet eden, at arabasıyla gezen bir adamsa da barutla silahla ateş etmeyelim yani. Bu ne alaka?
Evet, olabilir
ne
yani. Farklı bir olay söz konusu.
Ben
de mesela
o zaman aralığı.
O tarz şeyleri seviyorum ama şöyle bir şey. Yani, lazer olduğu zaman değil de mesela Wolfenstein çıktı en son. 1960'lar döneminde geçiyordu. Nazilerde üst düzey silahlar vesaire falan vardı. Alternatif bir tarih olayı falan olduğu için benim inanılmaz hoşuma gitti. Ama tabii ki de zevkler, renkler tartışılmaz. Ben burada hemen iki tane erteleme haberi eklemek istiyorum bunlardan.
Hazır ertelemelerden başlamışken.
Evet, hazır ertelemelerden bahsetmişken. The Evil Within, Shinji Mikami'nin, Resident Evil serisinin babası olan Shinji Mikami'nin yapmış olduğu ve Bethesda yayıncılığındaki korku oyunu arkadaşlar Ağustos ayında çıkacaktı. Ancak maalesef son yapılan ertelemeyle birlikte Ekim ayına kaydırılmış durumda. Bir diğer erteleme haberi de Mesut'un kontrollerini beğenmemiş olduğu Steam'den geliyor. Steam Machine'in kontrolcüsü olan Steam kontrolleri 2015 yılında çıkışını gerçekleştirecek.
Yani git Microsoft'tan al lisansı Xbox 160 konuda ya gitsin.
Yani aslında kesinlikle katılıyorum ama herhalde bu komplike oyunları, strateji oyunlarını, Dota gibi hızlı karar verilmesi gereken
boşuna
oyunları
boşuna kasıyorlar ya.
Bence
strateji
de boşuna kasıyorlar.
Gamepad'den oynanmaz.
Hiçbir zaman için ben evet. de ona katılıyorum. Hatta Halo'nun bir oyunu vardı. Halo Wars.
Evet. İşte hep onu
meşhur
örnek veriyoruz.
Meşhur Ensemble Studios'un ölmeden önceki son oyunuydu. Onlar da kontrolcüye yamamaya çalıştılar strateji oyunu. Başarılıydı ama PC'ye çıksa klavye mouse ikilisiyle çok daha evet. komplike bir oyun karşımıza çıkabilirdi.
Evet. Şimdi erteleme haberlerinden sonra ben biraz bilimsel gelişmelere dönmek istiyorum. Microsoft tarafında bu sefer iyi bir şeyden bahsedeceğiz. Microsoft laboratuvarlarında geliştirilen Skype'ın bir değişik sürümü diyorum. Skype Translate özelliğiyle beraber kullanıcılar artık mesela İngilizce konuşuyorsunuz değil mi? Biz Türkçe konuşuyoruz. Şimdi yanlış oldu. Mesela İngilizce bilen, Türkçeyi bilmeyen biriyle konuşuyorsunuz. Amerika'dan bir kız ayarlamaya çalışıyorsunuz. Ama sizde yeteri kadar dil yok.
İngilizcem bitti.
Tıkanıp kalıyorsunuz. Yani İngilizcem bitti. Yazmanıza gerek kalmadı artık. Çünkü siz Türkçe konuşuyorsunuz. Skype sizin için bunu tercüme ediyor karşı tarafa. Onun İngilizce konuştuğunu size Türkçe tercüme ediyor. Olay burada tatlıya bağlanıyor. Tabii şu an için İngilizce ve Almanca arasında bir görsel yapılmış. Yani görsel dediğim gösterim yapılmış. Görünen videoda oldukça iyi çalışıyor ama zaten ben İngilizce-Almanca arasındaki dönüşümü firmalar tarafından bayağı bir çözüldüğünü düşünüyorum. Çünkü Google Translate'e girerseniz eğer Alman teknoloji sitelerini İngilizce'ye çevirdiğinizde gayet anlamlı metinler çıkıyor. Şu an Çin gerçekten İngilizce-Almanca ve Çince'yi de bayağı bir çevirmeye başladılar.
Herhalde büyük ihtimalle internetin kullanımına, ekonomiye veya ticarete bağlı olarak da çalışmalar yapıyorlardır.
Tabii şimdi şöyle bir şey var. Google Translate mesela nasıl öğreniyor? Oradan bir örnek verelim. Google Translate'in öğrenme şekli şu. Gidiyor. Mesela diyelim ki işte bitkilerdeki işte tuzlu suya karşı olan direncin üstüne yapılmış bir bilimsel araştırma, bir makale. Bunun Almanca versiyonuna bakıyormuş. Sonra İngilizce versiyonuna bakıyormuş. Eşleştirip bu makaleyi. Oradan kelimenin dilin yapısını çözmeye çalışıyor. Bunu otomatik olarak yapıyor. Biri de
otomatik olarak.
Bunu. Tabii ki. Şimdi Türkiye'ye geldiğinde ise YouTube'daki yorumları okuyorsa zaten ayvayı yedik yani. Nereden ne okuyor onu çok merak ediyorum. Evet. Yani mesela o yüzden tabii ki gelişim biraz daha yavaş oluyor. Çünkü bizde çok değerli insanlar, çok değerli bilim insanları var ama onların çalışmalarına, tezlerine her zaman ulaşamayabiliyorsunuz. Yani aynı
Arif'in Manchester'a attığı golden falan yola çıkan yorumlar olunca.
Devam ediyor herhalde. İşte bu yüzden de gelişim bence Almanca, İngilizce, Fransızca gibi dillerde o yüzden daha hızlı, daha yüksek olabilir. Çünkü dijital veriye geçiş daha hızlı olmuş durumda. Her neyse Skype'a geldiğimizde ise Skype bunu real time yapmıyor. Gerçek zamanlı yapmıyor. Şöyle yapıyor. Siz söyleyeceğinizi söylüyorsunuz. O da bunu bir anlıyor. Ondan sonra karşı tarafa kendisi okuyor. Yani sizin
tam
sesinize bir dönüşüm yok.
Tam tercümanlık yapıyor aslında.
Evet, tam tercümanlık yapıyor. Aynen o şekilde çalışıyor. Umarız bir an evvel gelir, hayata geçer. Bu birçok insanın işini kolaylaştıracak. Ayrıca ülkemizdeki girişimcilerin de bu ihracat yapmasında önemli katkılar kesinlikle sağlayacak diye düşünüyorum. Çünkü insanlar anlaşamıyorlar bazen ya da sırf diller olmadığı için geliştirdikleri şeyleri yurt dışındaki girişimcilere pazarlayamıyorlar.
Çin pazarı da yükselişte, herkes de
Çin pazarı yükselişte işte Çinci'ye çok hakim olmasına ithalat patlayacak bu sefer de. Herkes oradan dandik bir şey gelmesin getirip diyorsun. Markayı basıp dayıyor
insanı. Gerçi var 1 milyoncularda bir sürü Çin malı ürün
evet,
var yani.
Yani o yüzden diyorum bu gelişmeyi önemli takip ediyoruz. Umarız Türkçe'de hızlı bir şekilde bu dönüştürülebilir diller arasında yerini alır. Bir diğer haberimiz de Google'dan geliyor. Microsoft'u tebrik ettikten sonra Google tarafına geçelim. Google kendi insansız arabası Marvel'ı tanıttı. Aslında bir Marvel için bir video hazırladılar. 100 tane prototip araç tasarlamış durumdalar. Eskiden biliyorsunuz işte Hyundai olsun, Toyota olsun çeşitli araçlar kullanıyorlardı. Bu sefer kendileri bir araç tasarlamışlar
çok
Google ekibi.
Olmuş.
Çok cici bir araç. 2 kişilik bir araç. Ufak bir şey elektrikle çalışıyor. 40 km saat hıza ulaşıyor. 160 km saat hıza da ulaşacakmış. Buradan Apache makas yapmayı seven arkadaşlarımızı da sevindirelim. Yollarda hızlı gitmeyi sevenleri. Ufak gösterimde yaşlı insanları hani ilk defa bu deneyimle tanıştırıyorlar. Çünkü artık onlar hani refleksleri azalıyor, o strese gelemiyorlar, güçleri azalıyor. Doğal olarak araba kullanmaktan çekiniyorlar. Şimdi ise arabaya biniyorlar, beni götür diyor, götürüyor. Ve ilk baştaki etkileşimde bütün o arabaya binenler şeyi soruyor. Direksiyon nerede, pedallar nerede diyor mesela. Çünkü araçta hiçbir şey yok gerçekten.
Tamamen alışılmışın dışında.
Alışılmışın dışında ve 100 tane aracın denemesine başlanacakmış. Umarız hızlı bir şekilde gelişir bu teknoloji. Yollarda görmeye başlarız. Çünkü biz de biliyorsun. Benim de kendimde çok fazla yapamadığım oluyor. Yayalara çok yol vermiyoruz. Trafikte bütün kurallara her zaman uymuyoruz. En azından robotlar bu işi bizden devralırsa hadi şu hep özlediğimiz trafikte yaya saygılı olduğumuz, insana saygılı olduğumuz yaşantıya dönebiliriz diye düşünüyorum. Videolar çok etkileyici. Adamlar çalışıyorlar yani.
Başarılar dileyelim. Biz de
aynen umarız hızlı bir şekilde gelişir. Bizim ülkemizde de vardır elbet böyle girişimler ama bizim üniversitedeki gençlerimiz, öğretmenlerimiz, hocalarımız çok fazla seslerini duyuramıyorlar.
Maalesef.
Yani biz üniversiteleri gezdiğimizde de görüyoruz özellikle devlet üniversitelerinde. Sandalye istiyorlar. Oturacak sandalyeleri yok. Kırılmış mesela bir tanesi. Ödenek alamadığını belirten öğretmenler yani, vardı yani.
Ben de teoriden ziyade uygulamanın çok büyük etkisi olduğuna inanıyorum eğitimde. Yani uygulamalı üniversitelerin daha fazla. Hatta liselere de bunun yansıtılması lazım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim lise dönemini hatırlıyorum ortaokul. Sadece kıl testereyle serpak şeyi yapıyorduk. Peçetelik falan yapıyorduk. Ya, tabii ki de bu bir el sanatıdır. Ben bunu küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bunun dışında farklı yönlerde de uygulamalar olması lazım. Belki evet. Bugün değişmiştir. Hani yazılımları da yapabilen bir bilgisayara sahiptirler. Öğrenciler yazılım falan geliştiriyorlar ama dediğim gibi uygulama mutlaka eğitimde.
Ya şu uygulama dedin en son takipçilerimden bir arkadaşımız yarışmaya katılmak için, bir üniversitenin burs yarışmasına katılmak için yaptığı robot kolu sergiledi. Şu an görüntüleri de ekranlarınıza geliyor.
Evet onu gördüm muazzam.
Muazzam bir şey yapmışlar. Bu arada hakkı da yenmiş. Yarışmaya katıldığı üniversite birinci ikinciyi seçmemiş, arkadaşı üçüncü ilan etmiş.
Enteresan. Birinci ikinci yok.
Birinci ikinci yok.
Nasıl bir
çünkü
olay
birinci ikinciye %100 burs veriyorlar.
Aa.
Bu arkadaşa demişler ki sen üçüncüsün %30 burslu. Böyle saçma sapan bir iş de yapmışlar.
Bari birinci ikinciyle tanışsaydın falan demişler.
Yok onlar listede yazmıyor bile. Direkt bu arkadaşın üçüncü olarak ismi var ki bence yaptığı robot kolla ona bir üniversite bile burs vermiyorsa vay bu ülkenin haline yani.
Daha önce de böyle bir araştırma yapılmıştı herhalde. TÜBİTAK kabul etmemişti. Daha sonra Almanya'da bir üniversite kabul etmişti. Böyle bir enteresan bir olay vardı.
Yani normaldir. Normaldir.
Böyle bir olay vardı hatırlıyorum. Evet. Tam olarak detaylarına hakim olmadığım için ben buradan oyun haberlerine geçiş yapayım. Benim son ana haberim oyun dünyasından arkadaşlar. Xbox One'a çıkış yapacak olan Remedy yapımcılığındaki Max Payne ve Alan Wake'in yapımcısı olan Remedy tarafından geliştirilen Quantum Break'in yeni oynanış videosu. Açıkçası daha sonra gelecek olan daha bütün bir oynanış videosunun kısa bir bölümü bu arkadaşlar. Sam Lake abimiz o Max Payne'e ekşimiş, limon yemiş ifadesini veren, o suratı kısılmış adam ifadesini veren Sam Lake abimiz sunumu gerçekleştirdi. Ve işte burada oyunun temel oynanış dinamiklerinden vesaire falan bahsetmiş. Zamanı durdurmaktan ve bu şekilde görevler yapabileceğimizden falan bahsetti. Enteresan bir şekilde oyunun dizisi de geliyor arkadaşlar. Biz oyunun ana karakteriyle iyi işler yapmaya çalışırken dizisinde de peşinden kovaladığımız kötü adamların neler yaptığını takip edebileceğiz. Enteresan bir konsept. Zaten Xbox One'ı biliyorsunuz sürekli olarak TV, spor, evet. TV falan konseptiyle tanıttıkları için bu tarz şeyler bekliyorduk açıkçası. Televizyon dizileriyle birlikte desteklenen oyunlarda bilmiyorum ne kadar başarılı olur. Buna bir örnek vermek gerekirse bir MMO oyunu olan Defiance çıkmıştı. Hatta dizisi de vardı. Şu anda dizisi ortalarda gözükmüyor. İşte oyun dünyasıyla etkileşimde olacak. Dizide olan olaylar daha sonra MMO dünyasına aktarılacak falan denilmişti. Ne oldu bilmiyoruz. Yani çok da başarılı olsa zaten şu anda oyun dünyasında büyük bir kitle orada olurdu diye düşünüyorum. Dizisinin de esamesi okunurdu. Şu anda dizisi de ortalarda yok. Bakalım Quantum Break'in bu etkileşim olayı ne kadar başarılı olacak?
Zor bir konu aslında, bakma sen. Hani büyük ihtimalle bu daha Xbox One çıkmadan önce planlanmış bir olay. TV'nin üstünde çok duruyorlardı ve ben bölümlerin de TV üzerinden değil de belki de online bir şekilde Xbox mağazasından izlenebileceğini düşünüyorum.
Öyle zaten.
TV'de izlenmesine gerek yok zaten. O zaman başarılı olur. Yani çünkü oyun severler, bilgisayarda uğraşmayı severler, televizyonu açıp da o saati beklemezler. Bir yerden indirecek, izleyecek
tabii
zaten.
Tabii canım, her zaman için elinin altında olması lazım.
Evet, ben sevdiğim oyunla ilgili videolar izlemek isterim. Hani Grand Theft Auto serisinde de olduğunu düşünsene, maceraları açıp izliyorsun falan.
Ya,
ne yapıyorlar, ne ediyorlar.
Şeyde falan da yapacaklar zaten. Halo'da daha önce yapmışlardı.
Halo'da çok bayağı bir üstüne çalışılmış.
Forward Unto Dawn diye bir dizi yapmışlardı. O da bayağı güzeldi aslında. Şimdi Rise'a yaptılar hatta, bir iki bölümlük bir şeyler. Quantum Break'i yapacaklar. Bakalım yani ilerleyen dönemlerde oyunlarla ilgili diziler, bu tarz çalışmalar olacak mı daha fazla?
Microsoft Film Stüdyoları diye herhalde
yani
karşımıza
çıkabilir. Buradan kısa kısalara geçeceğim ama önceliği sana mı vereyim yoksa kısa kısalarla?
Kısa kısaya geç. Ben de ondan sonra birkaç teknolojik haber var. Kısa kısa onlara değinmek istiyorum.
Evet, World of Warcraft filminden devam edelim o zaman arkadaşlar. World of Warcraft filminin yapım aşaması tamamlanmış durumda. İş montaja kaldı. Montajı da artık biz yapacağız diyormuşum. Yönetmeni arkadaşlar Duncan Jones, ki Moon'u izlemiş miydin bilmiyorum. Moon isimli bir bilim kurgu film vardı. Çok enteresan.
Yok.
Bir buçuk saatlik bir filmde ayda geçiyordu. Tek başına ayda çalışan bir adamın hikayesini anlatıyordu. İzlemeyen varsa arkadaşlar buradan tavsiye ediyorum. Minimalist bir bilim kurgu filmiydi ama bence çok güzel de bir finali vardı. Çok güzel de bir hikayesi vardı. Aynı yönetmen tarafından yönetilmiş. Büyük heyecanla bekliyoruz World of Warcraft'ı. Acaba oyunun dünyasına sadık mı kalınmış, yok da Resident Evil'ın filminde olduğu gibi Nemesis'in ağladığı. Ben o sahneyi görünce zaten kapatmıştım filmi. Bir oyunla mı, filmle mi karşılaşacağız? Merakla bekliyoruz. Bir diğer ilginç haberim, BioShock'taki bu Little Sister Big Daddy konseptini 1973 yılında Japonya'da çıkmış olan bir bilim dergisinde görüyor olduğumuz. Gerçekten de hani esinlenmemişler falan diyeceğim ama bu kadar benzerlik olması, işte o denizaltı süiti giymiş adamın küçük kızın elinden tutması, küçük kızın BioShock evreninde görmüş olduğumuz Little Sister'lara bir hayli fazlaca benziyor olması, bir noktada acaba Irrational Games buradan bir esinlenmiş mi falan diye insan aklına gelmiyor değil. Şu anda da zaten arkadaşlar görüyorlar derginin kapağını. Kendileri de bir yargıya varabilirler herhalde bu konuda. Bir diğer haberim, yeni nesil Hitman oyunundan bir sanatsal tasarımı görseli yayınlandı ki ben oyun içi görsel zannettim. Oyunların aslında bugün birazcık görsel olarak daha da üst seviyelere ulaştığının kanıtı herhalde bu. Heyecanlanıyoruz. Orta Avrupa'da geçen bir oyunmuş.
Hani Hitman Orta Çağ gibi.
O Hitman Orta Çağ Assassin's Creed oluyor zaten. Orta Avrupa'da geçecek olan bir oyunmuş arkadaşlar. Bakalım nasıl bir konseptle karşımızda olacak. Son haberim de War Thunder'dan geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz PC'de de aktif bir şekilde devam eden oyun dünyasında bir MMO oyunu kendisi. Uçak savaşlarının gerçekleştiği. PlayStation 4'e de çıkmıştı. Beta aşamasındaydı. Şu anda tam sürüme geçti mi bilmiyorum ama Grand Force isimli ek paketi geliyor. Ek paket demek ne kadar doğru bilmiyorum. Zira savaşı tanklarla birlikte yere taşıyan bir bölümü olacak bu. Burada da tanklarla mücadele edeceksiniz. Aslında World of Tanks'ın şey versiyonu diyebiliriz. Tersten gidiyorlar bunlarda.
Evet.
Bir taraf uçak çıkarttı, bir taraf tank çıkarttı. Şimdi yerler değişiyor. World of Tanks yapımcıları zaten World of Warplane yapmıştı. Uçak savaşlarına yönelmişti. Bu ekip de
herhalde bunlar ona
tanklara
da misilleme
yöneldi. Onlar da ona misilleme
yapıyorlar. Yaparsa yani. Ben de bunu yaparım.
Büyük ihtimalle haftaya PlayStation 4 için çıkacak arkadaşlar. Uçak sevmeyen ama tankta savaşmak isteyen arkadaşlara buradan haber edelim.
Teknoloji tarafına geçtiğimizde ise biliyorsunuz Lian Li'nin bir masa kasasından bahsetmiştik. Tam olarak bir sıra masası gibi duruyordu. Sıra gibi duruyordu, sıra masası nedir? Sıra gibi duruyordu ama biz onu da eleştirmiştik. Klavye koyacak yeri yok demiştik, yüksekliği uygun olmayabilir demiştik. Lian Li şimdi bu bilgisayarı, yani bu kasaları Computex'e sergileyecek ve genel olarak özelliklerine baktığımızda 83,5 cm yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz ki artık yeterli bir yüksekliğe erişmiş. Altına bir sandalye çekip hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz. Sadece klavye koyacak bir yerimiz de var. Hatta kulaklıklarınızı asabileceğiniz yerleri bile unutmamışlar. 45 cm'lik ekran kartlarını takabiliyoruz. 18 cm yüksekliğe kadar soğutucu takabiliyoruz ki ekstrem sistem kurmak için gerçekten yeterli bir kasayı sunmuşlar. Sadece biraz fiyatları farklı. Tabii ki full alüminyum bir masaya da sahip oluyorsunuz bununla beraber. 750-900
plastik
euro.
Plastik değil.
Evet, 750-900 euro.
İyi paraymış.
Evet, biraz iyi bir para oluyor ama işte alüminyum masayla beraber herhalde bir mobilya olarak düşünüldüğünde kabul edilebilir mi?
Yani böyle teknolojiyi seven, parası da bol olan arkadaşlar.
Yani adam kendini uğraşsa yapar herhalde zaten.
Öyle de bir şey var aslında.
Bu konsepte de yapılmış birçok görsel internette şu anda bulunmakta. 2014 Dünya Kupası yaklaşıyor büyük heyecan. Yaz aylarında sokakları boşaltacak bir şey biliyorsunuz. Dünya Kupası'nın önemli maçları olduğunda sokakta adam bulamazsın. Rahat rahat arabayla istediğin yere gidebilirsin. Önemli konulardan bir tanesidir İstanbul'da. Burada önemli bir şey var çünkü açılışı beyin sinyalleriyle, beyin dalgalarıyla kontrol edilebilen, felçli insanların yürümesini sağlayan bir robot iskelet takmış bir kişi yapacakmış. Felçli bir hasta yapacakmış.
Kalkıp topu vuruşunu bulacakmış diye biliyorum.
Evet, kalkıp topu bulacak. Bu muazzam bir şey ve uluslararası bir proje bu. Münih Üniversitesi var, Colorado'da üniversiteler var ve tamamen ticari hiçbir şey gütmeyen, kaygı gütmeyen bir projeymiş. Ortak üniversiteler çalışmasında ortaya çıkmış. Şu anda iskelet çalışıyor ve başlangıç vuruşunu felçli bir hastanın yapacak olması da artık engelli arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızın da çok rahat bir şekilde bu sosyal hayata katılabileceklerini gösteriyor. Çok. Umarız bir an evvel gelişir. En önemli teknolojilerden bir tanesi bu ve herkesin alabileceği bir fiyatta olur diyoruz. Bir diğer haber de kaykaycıları ilgilendiriyor. Biliyorsunuz son dönemde elektrikli kaykaylar inanılmaz bir trend olmuş durumda. Her firmadan bir tane elektrikli kaykay duyurusu geliyor. Marvel'dan ise dünyanın en ince elektrikli kaykayı duyurusu geldi. Kickstarter'da bir proje ama bunlar Kickstarter projeleri genelde aslında biraz duyuru için Kickstarter'ı kullanıyorlar. Bu aslında bitmiş bir ürün. Genel olarak özelliklerine baktığımızda 4,5 kilo ağırlığı var. 15 kilometre mesafe gidebiliyor tek şarjda. Ve 30 kilometre hıza ulaşabiliyor ki kayka için 30 kilometre hız bence yüksek bir hız. Yani çok da güvenli değil. Genel olarak cep telefonunuza istatistikler yollayabiliyor. Otomatik eşlenik çalışabiliyorlar. Bir joystick var. Oradan hızını ayarlayabiliyorsunuz.
Elektrikli kaykaya bilmiyorum niye ihtiyaç duyarlar ki? Normalde zaten tek ayağını aşağı sürerek sen onu spor bazlı olarak kullanmıyor musun?
Ya işte her
uzaktan şey... Uzaktan kumandalı arabanın üstüne çıkıp sürmek gibi bir şey oluyor bu
biraz. Değişik bir olay bilmiyorum.
Ben kaykaycı değilim gerçi. Burada yanlış anlaşılma da olmasın ama.
Ama bir şey olarak kullanabilir Tavla. Şöyle düşün. Şimdi bu kaykay normal kaykay olarak kullanılıyor mu? Tam olarak bilgim yok. Hani ne kadar aktif kullanılıyor. Diğer o profesyonel kaykaylar gibi rahat gidiyor mu bilmiyorum.
Hı, elektrikli scooter
ama
falan.
Ama şöyle düşün. Mi? Yokuştan yukarı çıkman gereken yere kadar kaykay kendi süre süre geldin. Yokuş çıkman lazım. Orada basıyorsun yorulmuşsun motoruna. Hop seni çıkartıyor.
Eyvallah.
Taşımaktan daha iyi değil mi? Yani tamam. Aslında düşünüldüğünde. Belki öyle olabilir. Bir diğer haberimiz de Intel'den. Intel biliyorsunuz mobil platformlar için işlemciler geliştirme konusunda bayağı bir çalıştı. Sonra olmadı. Yani oradan çok fazla bir sonuç alamadılar. Bir sürü üreticiyi zorladılar. Atom tabletler, atom işlemcili tabletler, cep telefonları gördük ama bir türlü yapamadılar. Bu işi ayak uyduramadılar. Şimdi Rockchip'le beraber iş ortaklığına gidiyorlar. Çinli çip üreticisi, işlemci üreticisi Rockchip. Intel'in atom işlemcilerinin cep telefonu entegrasyonunu gerçekleştirecek. Mobil ortama geçişini kolaylaştıracak. Orada bir ortak çalışma olacak. Böylece Intel hani çok enteresan bir şekilde yapamadım sen yap diye bir partner almış durumda bu değişik iş için. Bakalım sonuç ne olacak? Yine Çin'de atom işlemcili birçok cihaz göreceğiz herhalde. Son haberim de Apple'dan geliyor. Apple Beats satın alması tamamen resmileşti. 3 milyar dolara bu satın almayı gerçekleştirdi Apple ve Apple tarihinde satın alınan en pahalı şirket olma özelliği de gösteriyor Beats. Beats Audio'ya genel olarak baktığımızda neden satın alma önemli? Şimdi Beats Audio ses kalitesi olarak çok iyi kulaklıklara sahip değil ama çok yüksek fiyatlarla satılıyorlar. Çünkü bir marka algısı var, bir tarzı var, bir duruşu var. Logosunu gördüğün zaman ya bu Beats Audio diyorsun yani böyle bir özenti var, bir al beni var. Herkes sahip olmak istiyor. İşte bu öğelerle beraber Apple ürünlerine çok benziyorlar.
Heh, tencere yuvarlanmış, kapağını evet bulmuş.
Apple bu satın almayla beraber hem 111 bin tane, Beats Audio'nun biliyorsunuz bir çevrim içi müzik servisi de vardı. Oradaki üyeleri kendi servisine taşıyacak. 111 bin üyeye de ulaşmış o servis. Ve aynı zamanda da bu kulaklıkları mağazalarında cihazlarıyla eşlenik olarak, aksesuar olarak satılarak çok büyük paralar da kazanabilir ki Beats Audio'nun üst düzey yöneticileri zaten Apple'a danışman olarak göreve başlayacaklar. Enteresan bir gelişme. Bakalım iPhone'larla beraber çok daha gelişmiş kulaklıklar görecek miyiz? HTC'nin yüzüne bulaştırmıştı. 3 milyarlık şirketi, 3 milyar dolarlık şirketi 500 milyon doları geri vermişlerdi.
Bilseydik biz alırdık.
Yani direkt şöyle bir borç harç bir şeyler. Gerçi var ya 7 sülalem bütün mal varlığını satsa 500 milyon dolar çıkmaz zaten. Bırak 510 milyon dolar toparlarsa.
250-250 kırış yapacağım ama benden bir şey çıkmaz.
Olmuyor yani. O yüzden bunlar uzak hayaller. Bakalım gelişmeler ne olacak diyoruz ve yine bir ikisi birin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yine sonunda tabii ki bir video sizleri bekliyor.
take him down.
Get out of here. Listen, there's a jeep outside.
He's in there!
Are you okay? Come on.
Can you speak in the English? Let's go. Listen, we gotta get off this island. There's a boat not too far from here. Oh, good. They're back for more. Step on it. So much for the getaway plan. Duck! Just another day in paradise, baby. Those two guys leave, we're gonna go. You got the guy on the left, I got the guy on the right. Go!
I see him!
Watch out!
This guy's just a
go,
up. Chest? Far Cry 3?
Oh,
Xbox 360? It doesn't get any better than this. Oh.